Ayrım 5. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 61. Cezaevi hayatı ve komün. Tarih 19 Şubat 1975, sabahın 6'sı. Bu cezaevindeki ikinci gecemin sabahı. Gözümü açtığım yer zamanında aygır barınağı olarak yapılmış, uzun yıllardan beri cezaevi olarak kullanılan hangar gibi adına koğuş dedikleri bir yer. Aslında 25-30 kişinin kalabileceği bir alana sahip olmasına karşın 70-80 kişi kalıyor. Mevsimin kış, havaların son derece soğuk olması nedeniyle pencereler açılmadığından içerisi insanı tiksindirecek derecede leş gibi kokuyor. Gözümü açıp etrafı şöyle bir kolaçan ettikten ve kendime geldikten sonra buraya kadar yazdıklarım ve buraya aktaramadığım yaşantımdan kesitler bir anda gözümün önünden bir sinema şeridi gibi geçti. Şimdi benim yaşantımda yeni bir dönem başlıyordu, cezaevi dönemi. Dışarıdayken cezaevi hakkında bir sürü olumsuz söz dinlemiştim. Kimine göre cezaevi gangsterlerin, çetelerin, canilerin, namussuzların, üç kağıtçıların, hırsızların, daha bir yığın aykırı davranışlarda bulunanların barınağıydı. Buraya düşen namuslu insanların bunlara uyum sağlaması mümkün değildi. Anlatılanlara göre ya bunlara devamlı olarak haraç verecektin ya da canından olacaktın. Gözümü açıp o leş gibi havayı tenefüs ederken birden bunlar geldi aklıma. Aynı anda içimi acı bir ürperti kapladı. Bütün bunlarla baş edebilecek, buradan sağ salim çıkmayı başarabilecek miydim? Ne kadar kalacaktım burada? Gazetelerin benim aleyhimde yazdığı çarşaf çarşaf yalan haberlere rağmen benim suçsuzluğuma inanacaklar mıydı? Açıkçası işim çok zor görünüyordu. Dışarıda bakıma ve korunmaya muhtaç 3 ila 13 yaşlarında 4 tane çocuk, ilişiği kesilmemiş bir sürü iş, bu işlerden almam gereken bir yığın alacak vardı. Bunların akıbeti ne olacaktı? Bütün bunların üstesinden nasıl gelecektim? Ya cezaevi dışarıda söyledikleri gibi ise canımı nasıl koruyacaktım? Bu düşünceler kafamın içini kemirmeye başladı. Kendi kendime benim rahat etmeye ve mutlu olmaya hiç mi hakkım yok ey zalim felek dedim. Günün ağarmaya başlamasıyla koğuş sakinlerinin hareketi de başladı. Omzuna havlusunu atan lavabonun yolunu tutuyordu. Lavabo, mutfak, WC ve banyo aynı yerdeydi. Uyanan herkes fazla kalabalık olmadan işini bitirmek için buraya koşuyordu. Saat 7'ye doğru koğuştaki hoparlörden insanın kulağını yırtarcasına sabah sayımı için bütün mahkumlar koğuşlarının önünde sayım vaziyeti alsın, sabah sayımı başlayacaktır anonsu yükselmeye başladı. Bu anon sonrasında koğuştaki hareketlilik daha da artarken koğuşun avluya açılan demir kapısı da büyük bir gürültüyle ardına kadar açıldı ve koğuş görevlisi gardiyan hışımla içeri dalıp yatakları teker teker yoklamaya başladı. Az da olsa henüz uyanmamış kişiler vardı. Bunları elindeki sopayı dürterek uyandırıyor ve sayıma geç kalmamaları için uyarıyordu. Sayım aynı zamanda gardiyanların nöbet değişimiydi de. Yatağından kalkanlar alelacele üstünü giyip sayım yerine sıraya geçiyordu. Her koğuşun bir gardiyanı vardı. Bunlar koğuşun asayişinden sorumlu olurlardı. Koğuş nöbetçisi olan gardiyan, koğuşta kalanların sayım vaziyetini getirdikten sonra nöbeti devretme saatinin gelmesini bekler, nöbeti devralacak olanlar geldikten sonra da koğuş sakinlerini saydırarak teslim ederdi. Anonsla birlikte ben de üstümü giyip koğuşun önünde sıraya geçtim. Sanki bütün gözler benim üzerime dikilmişti. Akşam beni tam olarak göremeyenler, sabahın aydınlığında merakla beni süzüyorlardı. Sonradan Şeftali Sokağı dendiğini öğrendiğim burada, upuzun bir sıra oluşturmuştuk. Sıranın en başında Yılmaz Güney duruyordu. Koğuşun en uzun boylusuydu. Ben ortalarda bir yerde saf tuttum. Bizim tam karşımızda da 8. koğuşun mahkumları sıra olmuşlardı. Bunlar da durmadan bana bakıyor, parmaklarıyla işaret ederek birbirlerine beni gösteriyorlardı. Yani ben cezaevi sakinleri tarafından en çok merak edilen kişi durumundaydım. Bir gün önce çıkan gazetelerin benim hakkında verdikleri haber beni merak edilir bir kişi konumuna getirmişti. Çok geçmeden kalabalık bir gardiyan grubu geldi. Nöbetçi gardiyan komut vererek sağdan saydırdı. En sonda duran sayı sırasını söyledikten sonra bir de son diyordu. Bu işlemler bittikten sonra nöbeti devredecek gardiyan, Allah kurtarsın arkadaşlar deyip sayım yerinden ayrılıyordu. Sayımlar olağanüstü bir durum olmazsa sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa yapılırdı. Sayım biter bitmez mahkumların çoğu tekrar koğuşa doluştular. 15 kadarı Yılmaz Güney'in nezaretinde Şeftali Sokağı'nda koşar adım tur atmaya başladılar. Koğuşa dönenler ellerinde tencere tava ile mutfağa giriyordu. Çünkü sabah kahvaltısı yapılacaktı. Koğuş sakinlerinin bir kısmı yaşamlarını tek başlarına sürdürürken bir kısmı da üçer beşer kişilik gruplar halinde sürdürüyordu. En kalabalık grup Yılmaz Güney'in yemek yediği gruptu. Bu grup 10 kişinin üzerinde mevcuda sahipti ve bu gruba ilk defa orada duyduğum komün deniyordu. Kahvaltılar ve bütün yemekler lavabonun bir köşesinde gaz ocakları üzerinde sırayla hazırlanıyordu. Her yemek vakti 2 saatten aşağı bitmezdi. Öyle belli bir sıralama yoktu. Erken davranan işini ilk bitiren olurdu. Bizim koğuş hem zengin hem de itibarlı tutukluların kaldığı koğuş olduğu için mahkumlar için çıkan yemekten kimse yemezdi. Zaten bu yemekler yenecek gibi de değildi. Ya doğru dürüst pişirilmez ya da şap gibi tuzlu olurdu. Buna rağmen gariban tutuklular bu yemeklerden alır, bir takım işlemlerden geçirdikten sonra karınlarını doyururlardı. Mutfakta işini bitiren, koğuşun boşluğundaki masalara sofrasını kuruyor, onlar kahvaltılarını bitirdikten sonra başka bir grup aynı masaya oturuyordu. Sayım sonrasında bir kısım arkadaşlar koğuşa geri dönmüş, bir kısmı da Şeftali Sokağı'nda koşu yapıyorlardı. Ben ise ne koğuşa dönmüştüm ne de koşmaktaydım. Havanın çok soğuk olmasına karşın koğuşun duvarına yaslanarak koşu yapanları seyredalmıştım. Bu arada koşu yapanların sayısı da artmaya başladı. Eşofmanlı arkadaşlar gruplar halinde gelerek koşuya katılıyorlardı. Bunlar diğer koğuşlardaki tutuklulardı. Koşu yapanların sayısı kısa sürede 50'nin üzerine çıkmıştı. Ben kapının önünde koşu yapanları seyrederken mülazım gelip bana kahvaltının hazır olduğunu söyledi. Hemşerilerim sağ olsunlar çok güzel bir kahvaltı masası hazırlamışlardı. O gün cezaevindeki ilk kahvaltımı da o atmosferde yapmış oldum. Kahvaltıdan kalkmak üzereyken hoparlörden adım anons edildi. Müdür beyin odasında bekleniyorsunuz diye. Gittiğimde yine bayındırlıktan bir grup arkadaşla karşılaştım. Benim değerli ağabeyim Abidin Subaşı ve Orhan Eken ve şimdi isimlerini hatırlayamadığım 4-5 kişi gelmişler. Hepsi de üzüntülerini belirtip bir süre kaldıktan sonra gittiler. O gün de günümün tamamına yakını ziyaretçi görüşüyle geçti. Olayı öğrenen tanıdıklar akın akın gruplar halinde ziyarete geliyorlardı. İlk günlerde ziyaretçilerle müdürün odasında görüşüyordum. Sonraları önemli ziyaretçilerin dışındakilerle avukat odasında görüşmeye başladım. Ziyaretçi yoğunluğu 10 gün kadar sürdü. Bu nedenle gündüzleri koğuşta çok az kalıyor, arkadaşlarla konuşma ve tanışma olanağı bulamıyordum. Bu 10 gün içinde daha çok kaldığım 7. koğuştaki arkadaşlarla o da akşamları koğuş kapısı kapandıktan sonra konuşup tanışıyordum. Cezaevi geleneğine göre akşam sayımı yapılıp kapılar kapandıktan ve akşam yemeği de yenilip herkes yerine çekildikten sonra arkadaş ziyaretleri başlar. Bu ziyaretler ziyaret edilecek arkadaşın yatağına gidilerek yapılır. Ziyarete gelenlere gerekli ikramlarda bulunulur ve uzun uzun konuşulup hal hatır sorulur, dertleşilir. İçeri düştüğümün ilk günleri bu tür ziyaretlerin çok yoğun olarak yapıldığı günlerdi. Her akşam en az 2-3 grup arkadaş geliyor, kendilerini tanıtıp hem geçmiş olsun diyor hem de belli bir geleneği yerine getirmiş oluyorlardı. Gelen ziyaretçilere her türlü izzeti ikramı ve hizmeti hemşehrilerim Arslan'la mülazım yapıyorlardı. Onlara hayatım boyunca teşekkür borçluyum. Onların sayesinde cezaevimdeki ilk günlerimi hiçbir sıkıntı geçirmeden atlattım. Sanki cezaevinde değil de okulda ya da asker ocağında bir arkadaş grubunun içindeymişim gibi geçti o ilk günler. Cezaevine düşüp 7. koğuşa geldiğimin 3. ya da 4. gününün akşamı yemekteyken hemen bitişiğimizde yemek yemekte olan Yılmaz Güney, akşam ziyaretimize gelmek istediklerini ve müsait olup olmadığımızı sordu. Biz de üçümüz aynı anda aynı şeyleri söyleyerek müsait olduğumuz cevabını verdik. Yemekten sonra mülazımla Arslan hemen hazırlığa başladılar. Yataklar düzeltildi, yastıklar yatakların etrafına dizildi, çaylar demlendi, nevaleler tepsilere yerleştirildi ve misafirlerin gelmesi beklenmeye başladı. Yemekten sonra mülazımla Arslan hemen hazırlığa başladılar. Yataklar düzeltildi, yastıklar yatakların etrafına dizildi, çaylar demlendi, nevaleler tepsilere yerleştirildi ve misafirlerin gelmesi beklenmeye başlandı. Doğru söylemem gerekirse üçümüz de gerçekten çok heyecanlıydık. Bilhassa ben, Yılmaz Güney'in nasıl bir insan olduğunu çok merak ediyordum. O güne kadar sadece rastlattıkça selamlaşıyorduk ve konuşmalarımız bir iki cümleye geçmiyordu. Yemek yedikleri grup 10 kişinin üzerinde olmasına rağmen onlar 4 kişi gelmişlerdi. Kendisinden başka Latif Mutlu, Zafer Mutlu'nun babası, İsmail İpek, Halk Ozanı ve Günzileli, gazeteci ve aydınlıkçılardan idi gelenler. Yukarı çıkıldı. Misafirleri duvar tarafına oturttuk, sırtlarına yastık koyduk, biz de karşılarına oturduk. Hepsiyle ayrı ayrı sarılıp öpüştükten sonra "Hoş geldiniz, nasılsınız?" faslı başladı. Bu arada çaylar dolduruldu, tepsilerdeki nevaleler buyur edildi. Bir taraftan yenilip içilirken bir taraftan da konuşuluyordu. Tepsideki nevaleler hem çok bol hem de çok çeşitliydi. Bilhassa bizim memlekete has sac arası denilen bir çörek yapılırdı. Ziyaretime gelen akrabalarım bu çörekten oldukça bol getirmişlerdi. Yemekte en çok beğenilen ve rağbet edilen bu çörek olmuştu. Misafirler bu çöreği ilk defa yediklerini ve çok beğendiklerini söylüyorlardı. Tepsideki diğer kuru pasta, kurabiye gibi nevalelere neredeyse hiç dokunulmamıştı. O akşam gece yarısına kadar konuştuk misafirlerle. En çok üzerinde durulan konu, benim olayın gazetelerin yazdığı gibi olup olmadığı hususu idi. Ben bilhassa Günaydın gazetesinde yazılanların tamamının uydurma ve iftira olduğunu, ölenin benim nikahlı eşim olmadığını, olayın olduğu gün rakı içmediğimi ve ölenin hamile olmadığının doktor raporlarıyla saptanmış olduğunu anlatmaya çalıştım. Pek inanır görünmediler ama yüzüme karşı da aksi bir şey söylemediler. Genelde Yılmaz Güney ile ikimiz konuşuyorduk karşılıklı olarak. Diğerleri çok az konuşuyordu. Yılmaz Güney bu konuşmalarda benim bilgi düzeyimi ve siyasi görüşümü öğrenmeye çalışıyordu. Ben de sol görüşlü ve CHP'li olduğum gününde kendimce onu memnun edeceğimi sandığım cevaplar veriyordum. O da kafasını hafif hafif sallayarak acı acı tebessüm ediyordu bu cevaplardan sonra. O tarihlerde Ecevit Başbakan'dı ve CHP'de iktidarın büyük ortağıydı. Bir kara olan ve ortanın solu furyasıdır gidiyordu. Seçim döneminde dağlar taşlar kara olan yazılığıyla doldurulmuştu. Üstüne üstlük bir de Kıbrıs'a çıkarma yapılmış, adanın kuzeyinde sadece bizim tanıdığımız bir devlet kurulmuştu. Ecevit muhalefetteyken her söyleminde bu düzen değişecek, toprak işleyenin, su kullananın olacak diyordu. Ecevit'e göre kalkınma köyden başlayacak, bütün köylülerin bir araya geleceği köy kentler kurulacaktı. Bu söylemler yıllarca sömürülen, istismar edilen yoksul ve dar gelirlileri umutlandırıyor. Bu nedenle Ecevit, düzenlenen mitinglerde "Umudumuz Ecevit" pankartlarıyla karşılanıyordu. Ecevit iktidara geleli neredeyse 2 sene olmuştu. Ama çiftçinin ve dar gelirlilerin yararına tek bir şey yapılmamıştı. Muhalefetteyken söylenen o umut dolu güzel sözler, iktidara gelindikten sonra bir kere olsun ağza alınmıyordu. Her iki partinin de tek yaptıkları devlet içinde kadrolaşmak ve mümkün olduğunca çok sayıda yandaşı göreve yerleştirmekti. Ben onlara CHP'li ve solcu olduğumu söyleyip sözümü bitirdikten sonra Yılmaz Güney, yukarıda aktardıklarımı anımsattı bana ve bunların hangisinin gerçekleştiğini sordu. Ne cevap verebilirdim ki? Savunulacak, şunları şunları yaptı diyecek hiçbir şey yoktu ortada. Bu tür tartışmalara alışık olmadığım için onu cevaplamakta çok zorluk çekiyordum. Benim solculuğum bilimsel değildi. Hatta neden CHP'li olduğumu da bilmiyordum. O yaşıma kadar bir tek bilimsel kitap okumamış, sağın ve solun bilimsel anlamda neleri içerdiğini incelememiştim. Bu cehaletimden dolayı da sorulan sorulara atmosfer cevaplar veriyordum. Ziyaretin sonuna doğru benim hangi düzeyde bir bilince sahip olduğum ortaya çıkmıştı. Vakit bir hayli ilerlemiş, kalkma zamanı gelip geçmişti. Millet uykuya dalmış, koğuşun her yerinden horlamalar yükselmeye başlamıştı. Kalkmaya hazırlanırken son söz olarak bana, "Bak dostum, sen memleket meseleleri hakkında yeterli bilgiye sahip değilsin. Daha sağın ve solun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Söylediğin sözlerin çoğu laf olsun diye söylenen sözlerden başka bir şey değil. Bu durumun ortadan kalkması için yapılması gereken tek hareket, bu konuda yazılmış olan bilimsel kitapları okuyup doğru olanı öğrenmektir. Burada bunu yapmak için oldukça bol vakit bulabilirsin. Eğer istersen bu konuda sana her türlü yardım yapabiliriz" diyerek izin isteyip gitmek üzere ranzalardan inmeye başladılar. Ben de haklı olduklarını, söylediklerini yapacağımı, cehaletimi kabul ettiğimi, yapacakları yardımdan dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ettiğimi söyledim. Şunu samimiyetimle itiraf etmeliyim ki, o günkü konuşma yaşamım boyunca yaptığım en yararlı konuşmaydı benim için. Bu konuşma sonrasında o güne kadar benim gözümde sıradan bir artist olan Yılmaz Güney, vazgeçilmez bir dost, bulunmaz bir arkadaş, bilgi de dahil her şeyini herkese paylaşan bir insan olup çıkmıştı. Hayatımda tek yanılmadığım teşhisim bu olmuştu. Onlar kalkıp gittikten sonra Münazım'la Arslan hemen yatmışlar. Yatar yatmaz da uykuya dalmışlardı. Ben yatağa girmeme rağmen epeyce bir vakit uyuyamadım. Yılmaz Güney'in konuşmaları beni çok etkilemişti. İlk defa cehaletimden dolayı utandım ve kendimi ayıpladım. Ve o gece her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreneceğime ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağıma dair kendime söz verdim. Ertesi gün akşam yemeğindeyken onlar da yemeğe oturmak için meydana geliyorlardı. Baktım ki Yılmaz Güney'in elinde kalınca bir kitap var. Sofraya yaklaşınca elindeki kitabı bana uzatıp şimdilik başlangıç olarak bunu okumamın yararlı olacağını söyledi. Kitabın üzerinde sosyalist felsefenin temel ilkeleri yazıyordu. Kitabı aldım ve yatağımın üstüne koyup tekrar yemeğe oturdum. Akşam yemeklerimiz hemen hemen her gün aynı zamana denk geliyordu. Onlar kalabalık oldukları için milletin yemeğini yiyip kalkmasını beklerlerdi. Biz de mülazımın idareden dönmesini beklemek için geç otururduk sofraya. Akşam yemeğine oturduğumuzda onlar bize, biz de onlara nevalelerimizden ikramda bulunurduk karşılıklı olarak. O gün bana bol miktarda turşu gelmişti. Bizim turşularımız harika olurdu. Hem çok lezzetli hem de asitsiz kurulduğu için kesinlikle mideye dokunmazdı. Bu turşunun tadına bakmaları için sofralarına bir tabak bıraktım. Yılmaz Güney turşuyu çok sevmesine karşın midesinde ülser olması nedeniyle yiyemediğini ama arkadaşlarının yemesinin kendisi için bir sakıncasının olmadığını söyledi. Ben de ısrarla ona bu turşunun öyle başka yerlerdeki turşulardan olmadığını, bunun içinde zerre kadar asit bulunmadığı için mideye dokunmadığını, bilakis faydalı bile olduğunun kabul edildiğini, bu nedenle istediği kadar yiyebileceğini söyledim. Beni kırmamak için esprili bir şekilde, madem öyle diyorsun yiyeceğim ama mideme bir şey olursa tedavi masrafını sana ödetirim haberin olsun, dedi. Arkadaşlarıyla birlikte turşuları yemeye başladılar. Gerçekten de hepsi turşuyu çok beğendi ve bir tabak daha istediler. Biz bir tabak daha verdik. Ben ertesi gün sabah midesine bir şey olup olmadığını sordum. Hiçbir şey olmamıştı. O günden sonra gelen bütün turşuları ortaklaşa yemeye başladık. Cezaevindeki ilk günlerimde ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle genellikle ya idarede ya da görüş yerinde oluyordum. Bundan dolayı da cezaevindeki gündüz yaşamının nasıl olduğunu tam olarak gözlemleyememiştim. Bu yoğunluk 15 gün kadar sürdü. Mart ayının başından itibaren yine gelen giden oluyordu ama ilk zamanlarda ilk kadar sık değildi. Uzunca bir müddet bizim koğuşun dışında hiçbir koğuşa gitmemiştim. Diğer koğuşlar ve o koğuşlarda kalanlar hakkında gerekli bilgileri bana ranza arkadaşlarım ve aynı zamanda hemşerilerim olan Mülazım'la Arslan veriyorlardı. Bu arkadaşlarımdan cezaevindeki ilk günlerimde her bakımdan çok yararlandım. Sağ olsunlar bana hiç sıkıntı çektirmediler. Cezaevindeki yaşam koşullarını, nerede nasıl davranılması gerektiğini, hangi koğuşta ne tür mahkumların kaldığını, kendimi kimlerden sakınmam gerektiğini ve daha birçok cezaevi kuralını bu arkadaşlarımdan öğrendim. Cezaevine girdiğimde dışarıdan tanıdığım birkaç arkadaşla da karşılaştım. Bunlar Selahattin ve Mustafa Dalkıran kardeşlerle Mehmet Ural isimli kişilerdi. Dalkıran kardeşler Tunalı Hilmi'de gece kulübü çalıştırıyorlardı. Burada küçük bir grup haftanın birkaç günü gelip haraç isteyerek bu arkadaşları rahatsız etmeye başlıyor. Ne yapsalar bunlara laf anlatamıyorlar. Sonunda bu gruba mensup asalakları bir gece temizliyorlar. Bundan dolayı cezaevindeler. Mehmet Vural ise Ankara Bayındırlık Müdürlüğü'nde baş şoför olarak çalışıyordu. Bir arkadaşını sefere yazıyor, o da kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürerek Mehmet Vural'la tartışmaya giriyor. Sonunda Mehmet Vural tabancasını çekip Nuh adındaki arkadaşını erkeklik organını parçalayacak şekilde yaralıyor. O da bu suçtan dolayı içerideydi. Bu üçü de 6. koğuşta kalıyordu. Selahattin aynı zamanda o koğuşun ekip başıydı. Bunlarla fırsat buldukça bir araya geliyor, geçmiş günlerimizi yad ediyorduk. Zaman ilerledikçe cezaevi yaşamına alışmaya başlamıştım. Burada her kesimden insanlar vardı. Konuştuğum hiçbir kişi suçlu olduğunu kabul etmiyordu. Gerçekten de pek çoğu eften büften meseleler yüzünden cezaevindeydiler. Kimi kavga etmiş, kimi kadınları taciz etmiş, kimi polise ya da zabıtaya karşı gelmişti. Bunlardan bazılarının işportacılık yaparken malları ellerinden alınmış, onlar da bu malları geri almak için kolluk kuvvetleriyle kavga etmiş, bu yüzden tutuklanmışlardı. Cezaevi mevcudunun büyük çoğunluğunu hırsızlık yapanlar oluşturuyordu. Bunlar genelde cezaevinin en büyük koğuşu olan 5. koğuşta kalıyordu. Bunları çocuklar izlerdi ki çocukların çoğunluğunun suçu da hırsızlıktı. Bu suçtan yatanların tamamına yakını Çinçin, Yeni Doğan, Atıf Bey ve Aktaş gibi kenar semtlerde oturan yoksul insanlardı. Kendileriyle konuşulduğunda asla böyle bir şey yapmadıklarını, karakolda polis soruyla suçu kabullenmek zorunda bırakıldıklarını anlatırlardı. Ancak bu işi meslek edinenler de az değildi. Bunlar yaptıkları işleri ballandıra ballandıra anlatırlar, çaldıkları paraları nasıl ve nerelerde yediklerini hiç saklamadılardı. Bu kategoridekiler cezaevinin müdavimleriydiler. Yaşamlarının büyük bir bölümü cezaevinde geçmiş kişilerdi bunlar. Bu kategoridekiler yaptıkları işten ne kadar ceza alacaklarını bilirler, bazen yapmadıkları işleri de gönüllü olarak yüklenirlermiş. Bu nedenle soruşturmayı dayaksız ve işkencesiz atlatırlarmış. Acemiler ve bu işe yeni başlayanlar karakola düştüklerinde hem çok işkence görür hem de yapmadıkları bir yığın işi de kabullenmek zorunda kalırlarmış. Karakollarda böyle acemi hırsızlar dört gözle beklenirmiş. Bunların gelmesiyle bir yığın faili belirsiz suç bunları sırtına yıkılarak dosyalar kapatılırmış. 5. ayrımın sonu sayfa 72.